Ayrım 7. Bu tutumundan sanırım ki rahatsız olmayacaktı. Dönemi niteleyen siyasal yaklaşımları birkaç cümle içine özetleyebiliyordu. Bir geçiş döneminin bütün etkileri ve sonuçlarıyla kapanması, yaraların yeni yaralar açmadan sarması için ne çok üzerine davranılmış, kapsamı, ülke gerçeklerini ve gereksinimini uygulamak saptanan bir afyasız çıkarılmış, tedbirler kanunu, bakiye, ulusal artık yasız kaldırılmış, ülke rahatlamıştır. 5-6 cümlenin içine yatan onca olayın bu denli kısa yoldan anlatılması da başka bir olaydı. Aslında 1965 öncesinin vatandaşları ikiye bölen tutumundan kaynaklanan öfkeyi, Demokrat Parti oy veren insanları ikinci sınıf olarak nitelenen bir düzeni yıkıp, yerine herkesin aynı ölçütlerde insan olduğunun kavranması için gelişen çabaların özetiydi bunlar. Çünkü hemen her konuşmasında, hele 1965 seçimlerinden önce hem de sonra, yaraların sarılması sloganı ile yola çıkan, her şeyden önce milletin birbirleriyle, özellikle milletin ordu ile barışması ilkelerinin birbirleriyle mutlaka geçerli olmasına inanan Demirel, hemen bütün özel söyleşilerinde de yeni iktidarın bunu gerçekleşmesinin zorunlu olduğunu birçok kez açıklamıştı. AP iktidarının iş başına gelmesinden kısa bir süre sonra çıkarılan af yasası, yalnızca kader mahkumları diye adlandıranları kapsamıyordu. 1960'ta yasada, sonradan Kayseri hapishanesine giden, bir dönemin yasama yaşamındaki sorumlularının siyaset alanında da özgür olabilmelerini sağlayacaktı. İlk kapı bu afla gerçekleşiyordu. Nitekim daha sonraları, 1969'a doğru eski Demokrat Parti'nin siyasal affı, Demirel'in ve AP'nin önemli sorunlarından biri olacaktı. 1965'te iktidara gelen Demirel'i, Kayseri'deki DP'liler daha çok Celal Bayar küçümsemişlerdi. Onu gelip geçici bir kader çizgisinde DP oylarının üzerine oturan bir insan olarak nitelendirmişlerdi. Bayar'ın bizim su müdürü sözündeki küçümsemenin altında bu duygular yatıyordu. Oysa Demirel, milletin oyları kimseyi babasından miras yola kalmıyor, diyecekti günün birinde. Demirel, özellikle Menderes'e karşı derin saygı duygularıyla yüklüydü. Bayar'a karşı saygısız hiçbir davranışı olamazdı. Kulaktan kulağa aktarılan Bayar'ın sözleri karşısında, bütün sıkıştırmalarıma karşın herhangi bir yorum yapmamaya özen gösterdi. Demokrat Parti'nin su müdürü, silahlı kuvvetlerle çelişkiye düşürmeksizin bir siyasal affı gerçekleşmenin aşama aşama gerçekleşeceğine inanıyordu. Bununla birlikte 1960'da başlayıp 1965'lere değin süren Demokrat Partilere karşı kemikleşmiş kin duvarı giderek yıkılmayı üst tutmuştu. Fakat 1971'lere değin 27 Mayıs Anayasası'nın değişmesi gerektiğini söylemek adeta vatana ihanet gibi bir suçtu. Ordunun kendi yaptığı bu anayasayı değiştirmeye yönelik her davranışı bir darbede ortadan kaldıracağına dayalı inançlar çok geçerliydi. Anayasa örneği, eski Demokrat Partililere yeniden siyasal yaşamda özgürlük tanımaktan büyük suçlardan biriydi. Hem vatandaş olarak kalacaklar, hem de bir muhtar seçimine katılamayacaklardı. Akıp geçen zaman eski Demokrat Parti'nin 1960'larda söylendiği kadar korkunç bir iktidar olmadığı yolundaki eğilimleri, yargılarla kanıları yer yer güçlendiriyordu. Aydın kesimdeki çoğunluklar, 1960 öncesinin fikir ve düşünce özgürlüğüne karşı yürütülen kıyımı hiç unutamamışlardı. Bütün bu nedenlerle geniş kitlelerde anayasanın değiştirilebileceği kadar eski Demokrat Partililerin artık siyasal yaşama dönebilecekleri yargısı da güçlenmişti. 1969'a değin bu konudaki duyarlılığa katılmış görünen İsmet Paşa'nın birden Celal Bayar'la barışarak siyasal hakların geri verilmesi akımına katılmasının nedenleri arasından neler olabileceğini saptamakta güçtü. İsmet Paşa, ölümünden önce ardında bir kindar kişilik izlenimi bırakmamak için ya Bayar'ın baskılarına günün koşulları için acele yanıt veremeyen Adalet Partisi'ni ve Demirel'i bölüp parçalamak için siyasal affın sağlanmasına yanlı oluvermişti. Elbette bu iki düşünce de birer varsayımdı. Yeri geldiğinde siyasal af konusunu yarattığı siyasal kargaşayı özetleyeceğiz. Artık coşup giden Demirel, damgasını vurduğu dönemle ilgili değerlendirmeye durmaksızın yapıyor. Hürriyet içinde, refah ve istikrar içinde, dengeli büyüme prensibi bağlılıkla uygulanmış, Türkiye birçok şey kazanmıştır, diye konuşuyordu. Çalışma odasına bir aşağı bir yukarı yürüyor, kafasındaki tabloyu çiziyor, renklendiriyor, sonra sunuyor, ayrıntılara geçiyordu. kafasındaki söylediklerinin yazılıp yazılamayacağı sorusunu doğrudan olmasa bile dokunduran ifadelerle yanıtlamaya çalışıyordu. Çok önemliydi bu dönem. Nedense ayrıntılar üzerinde iyi inceleme yapmak gereği ya da gerisi duyulmamıştır, diyordu. Yazmakta olduğum kitapların bir tarih ya da yalın biçimde anılar dizisi olmadığını biliyordu. Kendi nitelemesi de böyleydi. Fakat yeri gelmişken, hele o dönemin çarpıcı olaylarını yazarken, 65'ten sonra gelen 6 yılın bir bilançosunun yapılmasına yanlı olduğu anlaşılıyordu. O dönemin genişlemesine bir özetini, o dönemi tüm ayrıntılarıyla yaşayan bir insandan öğrenip yazmak, bir biçimde yer yer rakamlarla da olsa geleceğe dönük bir görev sayılmaz mıydı? Bu nedenle Demirel'in sözde edilen dönemi özetleyen sözlerine yer veriyorum. Demirel, bir gezisi sırasında içinden geçtiğimiz köye elektrik gelmiş olmasından çok mutlu olmuştu. Türkiye'deki 40 bine yakın köyün elektriğe kavuşması özlenimi içinde duyduğu yüzünün aldığı biçimden durmaksızın bu konuya eğilmesine anlaşılıyordu. Basit bir köy sofrasında konuşuluyordu. "Düşünebiliyor musunuz?" dedi çevresine. "Bütün Türkiye'de köyler elektrik almış. Bir yanda radyo çalışıyor, bir yanda buzdolabı. Ah, işte bu manzarayı görebilmek." Daha sonraları Doğu illerindeki enerji yoksunluğunu dile getirerek, "Kars'ın sınır bölgelerindeki durumu görünce insanın içini sızlanmış olanaksız," demişti. "Köyün tam karşısında, sınırın öteki tarafında bir başka köy var, pırıl pırıl elektrik içinde. Seninki karanlık, kapkaranlık. Bu insanı başka şeyler düşünmeye zorlamak değildi nedir?" 1965'te 14 milyar bütçe, diye sürdürdü Demirel. 14 milyar bankalarda mevduatı ve 400 milyon doların biraz üstünde ihracatı bulunan Türkiye, 1965-71 döneminde hiçbir malın yokluğunu çekmemiş, fabrikaları çalışabilmiştir. Gerisinde bütün ham maddeleri bulabilmiştir. Bu dönemde yani 6 yıl boyunca enflasyon %5 dolayında tutulabilmiş, kalkınma hızı ise %7 olmuştur. Japonya'dan sonra petrol ürünleri dışında dünyanın ikinci yüksek kalkınma hızıdır bu. Bu dönemde 2,5 milyon vatandaşa inen iş olanağı açılmıştır. Türkiye, ham madde satar ülke olmaktan çıkarılıp sanayi malı satar ülke olma yoluna yöneldi. 1983'teki ihracatın %60'ı endüstri malıydı. Bu, o hamlenin eseridir. Türkiye sanayileşme yöneldi. Her alanda üretimini arttırmayı başarabildi. Böylece Türkiye, 1977 yılında viyabiliteye ulaşmayanı, ihracatı ile ithalatını karşılar hale geldiği hedef olarak önüne katıldı. Bu dönemde Türkiye, 1 milyon vatandaşını yurt dışına gönderdi ve böylece hem işsizlik sorunu azalttı hem de dünyaya açıldı. Bu hareketin parayla ölçülemeyecek pek çok tarafı vardı. Ama 1965-80 döneminde Türkiye 20 milyar dolar döviz elde etti, bununla kalkınmasını güçlendirdi. Türkiye artan nüfusuna karşın kendi yiyeceğini, giyeceğini üretebilen dünyanın 7 ülkesinden biri haline geldi. Traktör, gübre, sulama, tohum, fiyat politikaları baş etkendir bu konuda. Türkiye gemi, lokomotif, otomobil ve traktör yapar hale geldi. Kimi sanayi dallarında dünya ölçüsünde ileri sıralı ulaşabildi. Örneğin iplik üretiminde Türkiye 156 dünya ülkesi arasında 5.'dir. Çimento üretiminde yine aynı ülkeler arasında 15.'dir. Televizyon getirildi. İstanbul Köprüsü ve çevre yolları inşa edildi. Keban, 3. Demir Çelik yani İskenderun'daki alüminyum fabrikası tesislerinin inşaatına geçildi. Bakır kompleksi yapıldı. 4. Petrol rafinerisi, Çinko Krom tesisleri, 1. Petrokimya tesisleri, bir kağıt fabrikasına 5 yenisi eklemek suretiyle parantez Çaycuma, Giresun, Dalaman, Afyon, Balıkesir. Kağıt fabrikaları zinciri altıya çıkarıldı. Sayıyordu artık. Kütahya'daki bir gübre fabrikasına 4 yenisinin eklendiğini, 2,5 milyon ton kapasiteli çimento fabrikalarının 10 milyon tona ulaştırıldığını, yeni elektrik santralleriyle Edirne ile Hakkari'nin aynı yerden elektrik almasını sağlandığını, Edirne'den Hakkari'ye asfalt yolla gidilir hale geldiğini söylüyordu. Bu arada kim anılarına da katıyordu anlattıklarına. Keşan'da Yunan ileri gelenleriyle Kıbrıs sorunu müzakere ederken Atina'daki junta önderleri Keşan'dan Rize'ye kadar sahilden asfalt yolun olup olmadığını sormuşlardı. Bir iki yerde kesiklik dışında evet yanıt alınca da şaşırmışlardı. Demirel bu şaşkınlıktan büyük gurur duyduğunu saklamıyordu. İlkokul çağına gelmiş çocuklara ilkokul olanağı sağlandığını, bütün ilçeler lise, kasabalara, büyük köylere ortaokul götürüldüğünü, 1965'te 6 üniversitesi bulunan Türkiye'nin 1984'te 26 üniversiteye kavuştuğunu, sağlık hizmetlerinin köylere indirildiğini, 1950'de 13, 1965'te 300 köyünde elektrik bulunan Türkiye'de köy elektrifikasyonu çabalarıyla 25 bin köye elektrik ulaştığını, nüfusun %75'ine elektriğe kavuştuğunu söylüyordu Demirel. Sayılara tutkusunu doğrulabilmenin olanağı yoktu. 1965'te %42'si ancak radyo dinleyebilen Türkiye'nin 1980'de %100 radyo dinleyebilir, %85 televizyon izleyebilir hale gelmiştir, diyordu. Sayıları susturuyor. Televizyonu Türkiye'ye getireceğimiz dediğimiz zaman hiç unutmam. Siverek'te halkın eline pankartlar verip karşımıza çıkarlar. Televizyon değil, fukaralığın yenilmesini istiyoruz diye. Elbette fukaralığın çözülmemesini biz de istiyorduk. Fakat televizyon artık bir uygarlık aracıydı. Bütün komşularında, Bulgaristan'da, Suriye'de, Sovyetler'de, Lübnan'da, Yunanistan'da televizyon gelmiş geliyor. Bu uygarlık yaşına gerek alabilir miyiz diye o günlerin eleştiri ortamında küçük bir aynıyla bir eleştiri ekliyordu. Daha ayrıntıyla ilgililer veriyordu. Çok duyarlı olduğu bir konuya bu dönemde sürekli savunduğu gibi cümlelere yanaşıyordu. Bütün bu sonuçları ülke gerçekten uygun bir plan yaparak ve onu ciddiyet uygulayarak elde ettik. Model aramadık, mucize peşine olmadık ama ülkeyi katlamayı başardık. Özgürlük için kalkınmanın çok güzel örneği verdik, dedi. Bu bölümlerde Demirel'i yansıtmaya çalışıyorum. Siyasal bir çerçeveyi, ülkeyi yönetmiş insanların portresini, uygulamalarını dile getirmek için anlatmanın zorluğunu biliyorum. Bütün bunları onun dilinden, görüş açısından yazıp anlatmanın gereği de unutmuyorum. Söyledikleriniz, 10. yıl geçmesine rağmen bir bütün olarak sunulunca Demirel de anmadı kendini yontmuş diyen çıkabilir. Böyle diyecek çıkarsa, dedi. İri kemikli ellerini iki yana açarak, istedikleri yerde, diledikleri biçimde rakamları taşmaya hazırım. Ve ekledi. Son güne kadar siyasal olayları da belgeleriyle. İşte o zaman. Ve de sustu. Daha öteye konuşmasına gerek yoktu. Arif olan anlardı. Demirel'i anlayamadığım günler azımsanamayacak kadar çoktu. Siyasal bir çıkmazdan bir anlık çabayla bir darbeye çıkabileceği günlerde bize ters düşen öylesi bir tutum içine girerdi ki nedenini bir türlü anlayamazdım. Belki çevresindekiler de benzerli duygularla yargılara sürüklenir, içinden çıkamadıkları bir bulmacanın koşullarında bocalar kalırlardı. Ama öylesine direnç gösterir, öylesine direnirdi ki Demirel'i o konuda kamuoyunun mantığına koşutlanmak olanaksızlaşıyordu. Elbette bizim konuşmalarımız siyasal bir sonuçla ilgili olmazdı. Elbette sorularımıza verdiği yanıtlardan esen rüzgara aykırı bir tutumla o siyasal olayın üzerine gideceği izlenim alırdık. Ayrıca kamuoyundaki yargılara benzer bir tutuma girmesini zorlamak da görevimiz değildi. Çoğu kez öteki siyasal önderlerle yaptığımız görüşmelerde, söyleşilerde, Demirel gibi onlara da benzer davranış için olduğumuzdan soruyla birlikte genel yargılarla kanılar söylemezdik edemezdik. Demirel, söylediğinizi, sorduğunuzu yapmam tümüyle olanaksız dışı, varsayılamaz bile, dedi. 1971 Mart darbesinden bir yıl önce, 1969 seçimlerinden hemen sonra Demirel'e yönelen bir olay kamuoyunda onca şiddetiyle sürüp gidiyordu. Kardeşlerinin Demirel'in adını ve siyasal hüviyetini kullanarak büyük krediler aldıkları, başbakanın da bu davranışları bildiği halde sesini çıkarmadığı gazetelerde yer almıştı. Doğrusu Demirel'in kardeşlerine siyasi nüfuzunu kullanarak büyük yararlar sağladığına dayalı yayınlar başlamazdan önce eşiyle ilgili dayanıksız, hatta çirkin savlar da ortaya sürülmüştü. Bir ayakkabı üreticisiyle ilgili bir çirkin savlara karşı Demirel'in hiddeti çok büyük oldu. Bu gazetenin yöneticileriyle yayından sonra karşılaşmadı ama araya girenlerin uzlaştırıcı davranışları işe yaramadı. Rakamı o dönemde büyük sayılabilecek bir tazminat davası açtı. Bu dava çok sonraları sona erdi. Demirel 1 milyona yakın tazminat aldı. Sanırım bu parayı da Körler Derneği'ne bağışladı. Eşi üzerindeki bu kurguları bir Anadolu ailesinin geleneksel duyarlılığıyla karşılayan Demirel'e böylesine bir sayın yayının kamuoyundaki tepkileri anlatmaya çalışmamıza, gazetenin bu yayına aykırı yayınlarla düzeltmesi olanından söz etmemize karşın susuyordu. Demirel bir gazeteyle onca değişik sonuçlar verecek bir kapışmaya girmemesi yolundaki çalışma arkadaşlarının aşılamalarını dinlemiyordu bile. Bu tür denemeye girenleri dinleyemeyeceğini gösteren bir tutum sergiliyor, hemen sözü başka bir konuya aktarıyordu. 1977'lere eşine karşı sokak kabadayılarının, parti militanlarının evinin önüne giriştiği gösterilerden sonra kurulan bir hükümeti alaşağı edecek denli aile kararını gösterdi. Eğer uygar insanlar gibi kendimi tutamazsam, eğer herhangi bir vatandaş gibi olarak duygularımı tutsağı olup bu olayın zengisem herhalde sonuç yalnızca bir tazminat davası açma biçimine olmazdı, demişti. Ayrıca Anadolu insanının doğal yapısından kaynaklanan tepki biçimi de o sıralar kendini gösteriyordu. Özellikle Isparta'dan Demirel'in eşine dil uzatılmasını sindiremeyen grupların olayı başka yollardan çözmeye yönelik sürekli istekleri Ankara'ya yansıyordu. Çoğu kez Demirel ailesi toplanıyor, konuyu tüm ayrıntılarıyla görüşüyordu. Demirel'in tek sıkıntısı, böylesine bir davranışla karşılaştıktan ve hukuk yolunu seçtikten sonra mahkemeye sonucunun uzun süre alınamayacağından kaynaklanıyordu. Gerçekten bu tazminat davasının kesin sonucunu sanırım 1,5-2 yıl sonra alabilmişti. Söylediğinizi, sorduğunuzu yapmam tümüyle olanaksız işin. Varsayılamaz bile, dedikten sonra Demirel bir eklenti yapmıştı. Ben millet meskülsü çıkıp bu işlerle benim ilgim yok, kardeşlerim hakkında dava açınız diyemem. Kırgınlığının yoğunlaştığı, kızgınlığının doruğa çıktığı günlerdeydi. Demirel'in mantığı duygularına hemen egemen olacak, ilk soruşturma önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşüldüğü 16 Aralık 1973 günü kürsüye çıkarak açınız soruşturmayı diye haykıracaktı. Bu tutumu sürüp gidecekti. Gitti de. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin verdiği soruşturma önergesi komisyonlardan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na inmişti. Buradaki müzakerelerden sonra Başbakan Demirel hakkında kardeşleri için nüfus suistimali yaptığını araştıracak daha geniş bir komisyon kurulacaktı. Bu komisyonun verdiği karardan sonra yazdığı rapor TBMM'den geçecek olursa Başbakan'ın Yüce Divan'a gönderilmesi gerekecekti. Olayın siyasal yönü buydu. Fakat kamuoyundaki yargıya göre eğer Demirel Millet Meclisi'ne söylediği ya da açık demeçlerinde öne sürdüğü gibi kardeşleriyle ilgili varsayımlarla ilgili değilse TBMM'nin onlar hakkında gerekli soruşturmayı yapmasından sonra mahkemelere vermeni isteyebilirdi. Oysa Demirel partideki yönetici kadronun giderek bir açıdan AP gruplarının bu yoldaki eğilimine karşı çıkıyordu. Dost çevreler kendisinden o gün görüşülecek olan soruşturma ergesinin müzakeresi sırasında kürsüye çıkıp eğer kardeşlerim hakkında kutsallar geçerliyse onlara hemen mahkemeniz vermeniz en geçerli yoldur gibi bir iki cümle söylemesini istiyorlardı. Böylelikle siyasal yönden başbakanın soruşturma olayının içinden çıkması olanağı belirecekti. Ayrıca o günlerde ve daha sonraları mecliste yürütülen soruşturma komisyonunda Demirel'in kardeşlerine yarar sağlamak için ilgili makamlara buyruk verdiğini gösteren herhangi bir kanıt da ele geçirilememişti. Ayrıca soruşturma komisyonu raporu TBMM'den geçerse Yüce Divan'a gönderilmesi kesinleşecek olan başbakanın hemen istifa etmesi gerekecekti. Demirel'in olayın siyasal boyutlarının giderek büyüdüğü o günlerde sürekli olarak kardeşlerini sıkıştırdığını, elde ettikleri maddi olanakların kaynaklarını, aldıkları kredilerin kurallara uygun olup olmadığını araştırabiliyordu. Fakat Demirel kardeşlerini doğrudan mahkum edecek, kendini sıyacak bir açıklamayı hele TBMM kürsüsünde açıkça söyleyerek yapmak istemiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden kardeşlerimi suçlayamam, onları mahkum edemem, bunu yapamam, diyordu. Bir aile bütünlüğü bakımından belki Demirel'in bu tutumu geçerliydi. Fakat kardeşleriyle ilgili yayınlar, söylentiler öyle boyutlara ulaşmıştı ki yalnızca bir başbakanı değil partisini de temelinden sarsıyordu. Türkiye gibi yönetici kadronun yaşamına, maddi olanaklarına, hele yönetimi ele aldıktan sonraki gelir kaynaklarına büyük ölçüde dikkat edilen, bu konulardaki gelişmeleri özenle izlendiği bir ülkede aile bağlarının güçlülüğü ve ne olursa olsun onları feda etmek istenmemesi gibi bir davranış hem ileri sürülen savları hem de kamuoyunun şimşeklerini o insanın üzerine çekerdi. Nitekim bu konudaki çalkantılar, uzun uzadı yayınlar, aylar ve aylarca kamuoyunun gündeminde bir numaralı madde olarak kaldı. Doğrusu siyasal kişilerin bu yanları konusunda duyarlı herkes gibi bütünüyle katıldığım için Demirel'in aile bütünlüğü anlayışıyla böyle davranmasını anlayamıyordum. Onu anlayamıyordum da. Çünkü Demirel yalnızca bir aile başkanı değildi. Türkiye'yi yöneten insandı. Böylesine güç ve önemli bir görevi yüklenmiş olan bir insanın yeri ve zamanı geldiğinde kendini kardeşlerinden, aile bireylerinden ayırması gerektiğine inanıyordu. Bu özveriyi yapması gerekirdi. Bu özveriyi kardeşlerinin ve ailenin de anlayışla karşılaması gerekirdi. Demirel bunların hiçbirini yapmadı. Biz 1971 Mart'ındaki ordu müdahalesine giderken ortaya sürülen gerekçe anayasanın öngördüğü reformların yapılmadığıydı. Komutanların yazıp imzaladığı ordu muhtarasına bunlar yazılıydı. Ama kamuoyunda belirginleşen yargının bir darbeyi kolaylıkla yapılabilir duruma getirdiği de bir gerçekti. Bir başbakanın kardeşleri hakkında bu savların açıklığa kavuşmasıyla kamuoyundaki kanılar derinleşmiş, ordu müdahalesinin yapılmasına önemli oranda katkıda bulmuştu. 12 Mart'ın duygusal yanıyla siyasal yanını birbirinden ayırmak olmazdı. Darbenin duygusal yanında muhtıra imzalayan komutanları rahata götüren, elbette ki başbakanın yakınlarıyla ilgili savların büyük gürültü koparmasıydı. Siyasal yanı ise birkaç kez değindiğimiz gibi reformların yapılamamış olmasıydı. Nitekim reformların hiçbiri ordu denetimindeki bilgiyomete ve parlamentoya karşı yapılamadı. Önemli amaçlardan biri AP'yi, daha çok Demirel'i iktidardan uzaklaşmaya yönelikti. Asıl siyasal sonuç, Türkiye'ye yeni bir yönetim anlayışı getirmeye çalışanların inançlarındaydı. Eğer 12 Mart darbesi, ordu üst kademesinin yapıldığının birkaç gün sonrası değişik biçimde ele alınmasaydı, darbenin yapılmasından önceki planlar darbeden sonra yürürlüğe konulabilseydi, 12 Mart'ın belirgin özellikleri çok değişik olacaktı. Demirel'in kardeşleriyle ilgili çalkantıları elbette daha sonraki bölümlerde bilinmeyen ayrıntılarıyla vermeye çalışacağız. Bu bölümde hem Demirel'in karakter yapısını vermeyi hem de o günlerdeki tutumuna bir ölçüde değinmeyi yeğlediğimiz için 1969-70 yıllarına dokunduk. Kimi olaylarda da şaşırtıcı bir eyleme girişirdi. Yahya Demirel'le ilgili mobilya yolsuzluğu ortaya çıkarıldıktan sonra yeğeniyle ilgili soruşturmanın hızla adalete gitmesi için buyruk vermişti. Yahya Demirel, amcası başbakan için mahkemeye verilmiş, sonradan hüküm giymişti. Bir gün Yahya Demirel'i görüp görmediğini sordum Demirel'e. Kızgınlığını bastırarak fakat sözcükleri ateşli bir tonda söyleyerek "Bu kapıdan içeri giremez. Aylardır yüzünü görmüyorum, görmek de istemiyorum." demişti. Geçmişteki gözlemlerimle bu sözler arasındaki aykırılık karşısında şaşırıp kaldığımı saklayamayacağım. Belki de Yahya Demirel'in boyundan büyük işlere girişmesinden rahatsızdı. Ancak bendeki izlenim daha başkaydı. Kardeşleriyle ilgili büyük savaşımı sırasında çektiklerinden sonra yeğeninden siyasal yaşamına yeni bir kaygı getirecek davranışı hiç ama hiç onaylamıyordu.